Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir telefon tavsiyeleri videosu ile karşınızdayım. Ekim 2024 videosuyla birlikte olacağız. Şimdi bu ay aslında oldukça hareketliydi. Piyasaya fazlaca yeni modeller girdi. Onların fiyatları açıklandı. Tabii ki şöyle de bir durum oluştu. O yeni gelen modellerin hepsi aslında bizim tavsiyelerimizde yer alamadı. Onları da ayrı bir kategori halinde bir sonda konuşacağım. İlk olarak Samsung Galaxy M34 ile başlıyorum. Bence 10 bin lira altında alınabilecek şu an en mantıklı telefon. 8600 liraya bulabiliyorsunuz. Bu telefonun öne çıkan noktaları nedir derseniz 6000 mAh bir pili var. Sınıfı için iyi sayılabilecek bir pil ömrü sunuyor. AMOLED bir ekranı var. Bunun güç tüketimine olumlu bir etkisi de var tabii ki. Ama bu AMOLED ekran tamamen niteliksiz değil. 120 Hz bir ekran. Onun dışında 10.000 TL altı için makul görebileceğim Exynos 1280 var. Şimdi Exynos 1280 bakıldığında çok İyi bir yonga sayılmaz ama uygun fiyatlı bir telefonun içerisinde de hiç fena sayılmayacak bir yonga. Onun dışında OIS destekli bir ana kamerası var. Bu kamera fotoğraflarda gündüz özellikle fazlasıyla iş görüyor ama gece koşullarında performansı biraz düşüyor. Onu göz ardı etmeyin. Bunun dışında makro ve geniş açısı da var. Uygun fiyat telefonlarda kısılabilen özellikler bunlar. 5G desteği yer alıyor, güncel bağlantı özellikleri de var. 5 yıl güvenlik, 4 tane ana sürüm Android güncellemesi alacak. Ama kuttan Android 13 ile çıkıyor. Yani bir sürüm eskiden geldiği için güncelleme ömrünüz bir miktar daha kısa olacak diğer telefonlara göre, yeni telefonlara göre. Onun dışında biraz ağır ve kaba bir telefon sayabiliriz. Ama genel olarak bakıldığında size sunduğu donanım paketi ve özellikleriyle 8600 liranın fazlasıyla hakkını verebilecek bir telefon. Sonrasında diğer telefonumuz biraz makas açılıyor. Samsung Galaxy A35 13600 liraya bulunuyor. 6.6 inçlik bir AMOLED 120 Hz ekranı var gene. Burada Exynos 1380'e geçiyoruz. Performans olarak 1280'e göre ciddi bir artış var. RAM kısmında da bir artış görüyoruz. Kamera donanımı aslında M34'ten çok farklı değil. Onu vurgulamam lazım. Ancak bazı oyuncak sayılabilecek özelliklerde kamerada M34'e göre bir artısı bulunuyor. Bunun dışında pili M34'e göre biraz ufak, kıyaslıyorum arada çok fiyat farkı olduğu için almak isteyebilirsiniz. Gene 5G gibi Bluetooth 5.3 gibi güncel sayılabilecek bağlantı özellikleri de var. IP67 suya toza dayanıklılık var. Bu uygun fiyatlı telefonlarda Samsung dışında pek görmüyoruz. 5 yıl güvenlik, 4 tane de ana sürüm Android'i var. Güncelleme konusunda da vaatkar bir telefon. Android 14 ile kuttan çıktığını hesap ederseniz bayağı bir süre güncelleme alacaksınız. Temel pakette gene güzel bir telefon karşımızda. Bu telefonla A55'i kıyaslamamı istiyorsunuz. Aralarında 3000 liradan biraz fazla bir fark var. Evet, A55 kağıt üstüne bakıldığında işlemci ve diğer kamera özellikleriyle bir miktar önde. Ama toplam deneyime baktığımızda A35'in ben daha tutarlı bir seçenek olduğunu düşünüyorum. A55'i bir dönem listemizde yer verdik. Sebebi A35'in pahalı olmasıydı. A35 ucuzlayınca A35 cazibesini arttırdı. A55'i ekarte etmiş oldu. Böylelikle şunu da söylemem lazım aslında. Şimdi M34'ü yerine başka telefonlar alınamaz mı 10 bin lira altında ya da civarında? Alınabilir. Ama ben burada kendimce en mantıklı gördüğüm telefonları öne çıkarmaya çalıştığım için diğer modelleri es geçmiş oluyoruz. Bu onları direkt önermediğim anlamına gelmiyor. Sadece bu listede benim kişisel kendi akıllı telefon değerlendirmelerime göre yer aldığı için en mantıklı gördüğüm modeli yazıyorum. En mantıklı gördüğüm modele göre benzer yapıda ya da farklı artılar sunabilen model varsa ona da yer veriyorum. Ama gerisinde olduğunu düşündüğüm modele yer vermiyorum. Onu böyle çeşitli anekdotlarla anmış oluyorum. Sırada listenin gediklilerinden Poco X6 Pro var. 17 bin lira civarında bulunabilen bir telefon. Bu telefonun en öne çıkardığım noktası performansı. Çünkü MediaTek Dimensity 8300 kullanıyor. Fiyat segmentinin üstünde bir performansa sahip. Ama ısıya duyarlı bir platform, thermal throttle'a girebiliyor. Bu da çeşitli performans kayıplarına ve ısı sorunlarına sebebiyet verebiliyor. Bu telefonun zayıf karnı kamerasında. Eski bir donanım paketi kullanıyor ve elde ettiğiniz çıktılar benzeri fiyatlara satılan telefonların ya gerisinde ya da en fazla denge olabilecek şekilde. Kamera için düşünenler es geçmeli. Ama onun dışında sunduğu bağlantı özellikleri, pil, şarj gibi detaylar, güvenlik güncellemelerini 4 yıl alacak. 3 tane de Android ana sürüm alacak. Güncelleme olarak evet Samsung'ların gerisinde ama gene fena olmayacak bir ömre sahip. Genel olarak bakıldığında tutarlı, iyi bir telefon. Ama dediğim gibi kamera önceliği olanlar eleyecek. performans önceliği olanlar biraz öne atabilir. Hatta UFS 4.0 gibi segmentinde olmayan çok hızlı depolama birimlerini falan da kullanıyor bu telefon. Performans konusunda sınıfının üstünde, onu net bir şekilde söylemek lazım. Performans vaadiyle tercih edilebilir. Kamera gibi konularda es geçilir. Pil gibi işte kendi içerisinde hızlı şarjı sunan özellikleriyle belki cazibesi daha da artabilir sizin için. Ama genel olarak benim tutarlı bulduğum iyi bir telefon, tercih edebilirsiniz. Natic Phone 2A'ya geçelim sonrasında. 17.200 liraya bulunuyor. Yakın fiyatta iki telefon. Bu telefonun benim en çok hoşuma giden noktası kendine ait bir yazılım dili oluşturmaya çalışması. Baktığınızda kendilerine özel bir arayüzle ve fena olmayacak da çalışan bir arayüzle bunu kotarmaya çalışıyorlar. Ayrıca tasarım olarak da rakiplerinden ayrışmayı hedefleyen bir telefon. Baktığınızda arkadaki ışık oyunlarıyla, o şeffaf yapısıyla size diğer telefonlar yerine farklılık sunmaya amaçlıyor. O açıdan bakıldığında cazibesini uzun zamandır kaybetmeyen bir model. Özellik olarak da bakıldığında 20 bin lira aşağısı için temel kıstasların hepsini iyi bir şekilde karşılıyor. Hatta bazı noktalarda fazlasını da vermeyi hedefleyen bir telefon. Geldik benim fiyatlarıyla ilk başta olumsuz anlamda şaşırtan, sonra fiyatlarının çok hızlı bir şekilde aşağı çekilmesiyle tavsiyelerimle öncelik sırasını kapan telefonlara geldi. Biri Honor 200, 20 bin lira civarında bulunuyor. Şu an 20.500 bantlarında geziyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 kullanıyor. Qualcomm'un orta üst diyebileceğimiz üst segmenti hafif göz kırpan yeni nesil yongalarından birini kullanıyor. Emsallerine göre artısı 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla gelmesi. Onlara göre RAM depolamasında bir artı var. Ama Poco'da bahsettiğim gibi UFS 4.0 değil, biraz hızı düşük bir depolama birimi kullanıyor. Kamera paketi hiç fena değil. Hatta bu sınıfta kamera öncelikli bir telefon arıyorsanız ilk sıraya koyabileceğiniz bir ürün. 100 watt hızlı şarjı var. Kutu içeriğinden de buna uygun adaptör çıkıyor. O açıdan bakıldığında da gene emsallerine bir hızlı şarjda bir avantajı var. Dahili adaptör ve yüksek hızlı şarjıyla. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 gibi güncel sayılabilecek gene özellikleri de barındırıyor. Android 14 tabanlı bir işletim sistemiyle geliyor. 4 yıl güvenlik ve 3 sürümde Android güncellemesi alınacak görünüyor. Bunlar fena olmayan güncelleme taahhütleri. Yani bakıldığında yazılım taahhüdünün olması, sunduğu genel donanım kamera paketinin iyi düzeyde olmasıyla benim 20 bin lira bantlarında en içime sinen telefon aslında. Şöyle söylenebilir. Evet, saf performans olarak 3 bin lira daha ucuz olan Poco'dan biraz geri ama kamera, işte çeşitli ek donanımlarda da Poco'nun önünde. Aradaki kalan Nothing'le de kıyasladığımızda Nothing'e göre bence daha cazip. Yani temel olarak baktığınızda, ama o Nothing'in farklılık kıstasını sunabilen bir telefon değil. Farklılık isteyenler tabii ki gene Nothing'i cazibeli bulmaya devam edecek. Sonrasında geldik Poco F6'ya. 23.600 liraya bulunuyor. Fiyat artışında olan bir telefon. 20.000 bantlarına alışmıştık kendisine. Ama düzenli olarak birer bin lira her ay koyuyor üstüne. Gene güzel bir ekranımız var. Snapdragon 8S Gen 3 barındırıyor. 8S Gen 3 baktığınızda o S takısı kısılmış anlamına geliyor Qualcomm'da. 8 Gen 2'ye yakın bir grafik çiziyor. 8 Gen 3'ün gerisinde tam olarak aralarına konumlanıyor. Bakıldığında performans kıstasında bu fiyat segmenti için iyi. Ama Poco'ların kaderi gene kamera paketi zayıf tutulmuş bir şekilde. Ama gene güvenlik yazılım güncellemelerinde de düzgün vaatleri var. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 gibi, hatta kızılötesi kumanda gibi güncel özellikleri de barındırıyor. 90 watt hızlı şarjı var. Bu uygun bir adaptörle de geliyor. Ve 5000 mAh de pili var. Yani genel olarak tutarlı ve iyi bir telefon. Üst seviye özellikler barındıran ama tam anlamıyla üst seviye olamamış bir telefon. Orta üst segment diyebileceğimiz kategoriye girer aslında. Honor 200 Pro aslında Poco F6 için anlattığım şeylerin biraz daha fazlasını yapabilen bir telefon. Poco F6'da ne demiştim? Kamerası zayıf. Honor 200 Pro'da bu kamera dezavantajı daha iyi kotarılmış durumda. Kamerası Poco'ya göre ciddi anlamda daha iyi bir başarım elde ediyor. Ama burada da fiyatı yaklaşık 7000 lira arttırıyoruz. Ama 7000 lira arttırdığımızda kamerada ciddi bir artış alıyoruz. RAM depolamada bir artış alıyoruz. Yonga platformuna bakıldığında ikisi de 8 Gen 3 kullanıyor. Yani temel performansları aynı düzeyde. Bakıldığında kablosuz şarj gibi, hatta 66 Watt'ı destekleyen oldukça hızlı bir kablosuz şarj gibi özellikler de geliyor. 5 yıl güvenlik, 4 tane de ana sürüm Android vereceklerini söylemişler. Güncelleme taahhüdü olarak da Poco'nun önünde. Açıkçası aradaki 7000 liralık farkı kamera ve sunduğu ek donanımlarla size fazlasıyla verdirtmeyi amaçlıyor. Yani 30 bin lirayı bence verebilirsiniz Poco F6 yerine. Çünkü Size zaten sırf depolama RAM avantajından o fiyat farkı biraz daha kapanmış olacak. Onun dışında da gene sunduğu ek özelliklerle cazibesini Poco F6'ya göre bence şu an daha iyi sürdürecek gibi duruyor. Şimdi geldik farklı bir telefona. Red Magic 9S Pro. Ülkemize yeni girmiş bir telefon. 48.900 liraya bulunuyor. Bu telefonu biraz şartlı öneriyorum aslında. Evet, güncel saf donanım paketi olarak en üst Android'i almak istiyorsanız güzel bir seçenek. Hatta bu telefonun alameti farikası diyebileceğim fanı da var. Aktif soğutmayla çalışıyor. Hatta o ufak fan gürültü, yani yük altında biraz da gürültü yapabilen bir fan. Kiminiz bundan rahatsız olabilir ama kiminin de hoşuna gidebilir. Çünkü o fanın soğutmaya testlerde bir etkisi olduğu net bir şekilde görünüyor. Dediğim gibi ama saf performans için bu telefonu alacaksanız alın. 6500 mAh gibi sınıfında görmediğimiz bir pil büyüklüğüne sahip. 80 watt hızlı şarjı da destekliyor. Bunun dışında güncel işte Wi-Fi 7, 5G gibi özellikler de barınıyor. Güncelleme tarafında biraz noksan. 2 yıl güvenlik bir tane de ana sürüm vereceklerini söylemişler. Bu günümüz şartlarında bir telefon için zayıf bir özellik. Ama onun dışında bakıldığında biraz daha oyun odaklı bir tasarım ve oyun için özelleştirilmiş yazılımsal oyuncaklar arıyorsanız, yani maksadınız performans işleri ise düşünülebilir. Ama bunlar ana unsurunuzda ise bence az sonra bahsedeceğim diğer modelleri değerlendirmeye almanız daha mantıklı olur. Benim çıktığı günden beri aralıksız önerdiğim, içime sinen bir telefon Samsung Galaxy S23 Ultra. 50.000 bandında geziyor. 49.900 yazmışım ama 50.000 bandları diyelim biz ona. Bakıldığında geçen senenin en yüksek platformu 8 Gen 2'yi kullanıyor. Bu bence bir dezavantaj değil. Hala çok iyi bir platform. Ama onun dışında kamerası, işte sunduğu diğer özelliklerle çok iyi durumda. Hatta çok iyi durumların ötesinde bu altı üstündeki biraz telefonlara bakıyorum. Onlarla rekabet edebilecek, hatta çoğu noktada hala daha önde olan bir telefon. Saf performansı biraz geride kalabilir. Ama diğer o sunduğu ek özellikler rakiplerinin ötesinde. Açıkçası 50 bin lira civarı bir bütçem olsa alacağım ilk telefon gene S23 Ultra olurdu. Evet, üzerinden bir sene geçti, hatta senenin sonuna yaklaşıyoruz. S25 serisi de gelecek, 2 yıl geçmiş olacak ama cazibesini hala koruyor. Benim bu eski amiral gemilerinde bir en az 2 jenerasyon kuralım var. 2 jenerasyonu geçtikten sonra kendilerini, eğer o fiyat cazibelerini sürdüremezlerse, emekliye ayırıyorum. Yani S23 Ultra'nı da çok beğensem de yakın bir tarihte sonu gelebilir. Ama onun dışında parasının hakkı diyebileceğim iyi bir telefon. Sonra Honor Magic 6 Pro'ya geçiyoruz. 52.600 lira. Bakıldığında Honor 200 Pro'nun olmuş hali diyebiliriz. Honor 200 Pro için ne demiştim? Orta üst segment telefon. Ama burada bahsettiğim Honor Magic 6 Pro ise tam anlamıyla bir üst seviye telefonun karşılığı. Ama bakıldığında aradaki fiyat farkı neredeyse iki katını bulacak. Biri 30 bin lira diyorum, biri 52.600 lira diyorum. Öyle bakıldığında Honor 200 Pro'yu da tercih edebilirsiniz. Ama Magic 6 Pro da size iyi katma değerler sunacaktır. Ama burada gene S23 Ultra bariyerine tosluyoruz. Benim şahsi tercihim S23 Ultra'dan yana olurdu ama şu fiyatlardayken de Honor Magic 6 Pro'yu alana neden aldın demem. Hatta başka alternatif olarak da S23 Ultra yerine söyleyebilirim direkt. Apple tarafına geldik. Şimdi diyeceksiniz Apple tarafına yeni geldin. Evet, 64 bin lirayla başlıyoruz. iPhone 16. Ben kendimce şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Bakıyorum iPhone 13'ler bence artık miadını doldurmuş ürünler. Sıfır olarak alınacak düzeyde artık çok olmadıklarını düşünüyorum. Tabii ki şu an iPhone 13 alsanız tüm işlerinizi gene güzelce yaparsınız. Hatta kamerasından falan da memnun kalırsınız ama o işler Apple'da pek öyle yürümüyor. Çünkü Apple'da günceli aldığınız zaman sizi çok daha uzun süre idare ettirebilecek bir ürün almış oluyorsunuz. Yani bütçeniz yettiğince en yeniyi almaya çalışın Apple'da. Çünkü sizi uzun dönem idare ettirecektir. Şöyle örnekler verebilirim. Hala iPhone 6 kullanan ve onunla yaşayan insanlar var. Düşünün aradan kaç yıl geçmiş. Hala kullanabiliyorlar. O yüzden ilk bir alımda dişinizi biraz sıkın. Olabildiğince yeniyi alın. Sizi uzun süre ikame ettirecektir. Ama iPhone 16'yı şöyle vurgulamam lazım. Şimdi 14'ün fiyatı 15'e çok yakın. 14 ondan gidiyor. 15'e baktığımızda ise iPhone 16 ile 15'i birebir masaya yatırdığımda biri 50 küsürlerde, 52 bin civarına, diğeri de 64 bin. Aradaki 10 bin liraya yakın farka bakıyorum. iPhone 16 dönemsel olarak çok fazla yenilik getirmiş durumda. Şimdi çok fazla yenilik kavramını da biraz açmam lazım. Çünkü artık her sene akıllı telefon çıktığı için ilerlemeler gıdım gıdım oluyor. iPhone 16'ya baktığımda o bir gıdımın üstünde iki gıdımlık bir ilerleme görüyorum. Ama gıdım gıdım olduğunu özellikle vurguluyorum. Çünkü ya bunda mı çok fazla yenilik var demeyin. Kendi içinde evet yüksek bir yeniliğe sahip. Şimdi baktığımızda burada özelliklerini bireysel olarak çok yorumlamayalım ama Apple A18 platformunu kullanıyor. Şimdi A18 en yenisi gibi görünüyor ama Pro'larla düzlerdeki işlemciler farklı biliyorsunuz. Pro'larda daha performanslı versiyonlar kullanılıyor. Ama onun dışında bakıldığında kamera paketinde bir çok bir donanımsal olarak değişim yok. Ama kamera ile ilgili bazı oyuncaklar eklenmiş durumda. İşte kamera ayar düğmesi gibi noktalar var. Onlara bakıldığında kamera kısmında da yenilik içeriyor. Ama diğer özelliklere bakıldığında güncel bağlantı özellikleri, suya toza dayanıklılık gibi Apple'dan temel gördüğümüz özelliklerin hepsini kapsıyor. Depolaması 128 GB ile geliyor. 128 GB günümüzde düşündüğümde biraz sınır bir değer. Ama Apple'da depolamalar gene o gıdım tarifesinde azar azar arttırılıyor. Uzun süre 64 GB'da kalmıştık biliyorsunuz. Sonra bir bu ana modellerde 128'e çıktı. Hatta Pro Max'lerde başlangıç şu an 256. Artık seneye bir 256'yı tüm modellerde standart olarak görmek isterim. Sonrasında geldik S24 Ultra'ya. Bu da Android tarafında alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. Hatta en iyi telefon desek abartmış mı oluruz? Olmayız ama dediğim gibi vakti dolmaya başladı. Şurada en fazla 2-3 aylık bir süreçte yenisini göreceğiz. Ama 2-3 ay bence insan ömrü için uzun bir süre, ne olacağını bilemezsiniz. Eğer telefona ihtiyacınız varsa S24 Ultra'yı da alabilirsiniz. Size her konuda en iyi sunmayı amaçlayan bir telefon. O konuda bir eksiği çekmeyeceksinizdir. Sonra geldik listenin son modeline. iPhone 16 Pro 83 bin liraya bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz 83 bin lira çok yüksek bir fiyat. Evet ama Apple ürünlerini ben piyasaya göre değil kendi içlerinde hep değerlendiriyorum. Kendi içinde değerlendirdiğinizde evet çok yüksek bir fiyat. Ama iPhone 16 Pro içinde verilebilecek bir para Apple ekosistemi içerisinde. Bakıldığında gene tüm özellikler Apple ürünleri arasında en sonu temsil ediyor. Tabii ki Pro Max versiyonu da var. Pro Max'te ekran büyüyor, pil bir miktar büyüyor. Pil ömrü de ona göre biraz artmış oluyor. Ama bakıldığında temelde iPhone 16 Pro daha taşınabilir özellikler ve daha uygun fiyatıyla bence daha cazip bir seçenek. O yüzden Pro Max'e çok listede yer vermiyorum. Ama tabii ki daha büyük ekran istiyorum, pili biraz daha uzun gitsin diyorsanız Pro Max'i de tercih edebilirsiniz. Şimdi kısa kısa bazı koymadığım modellerden bahsedeceğim. Aslında ilk bir listeden çıkanla başlayayım. Realme 11 Pro benim tasarımıyla, kamerasıyla beğendiğim bir telefonu listeden çıktı. Sebebi de piyasadan çıkması. 14 bin lira civarlarında bulunuyordu. Şu anda evet tek tük bazı satıcılarda 20 bine yakın fiyatlar görüyorsunuz ama o da mantık sınırının çok dışında bu telefon için, eski bir model. O yüzden onu eledik. Yakın zamanda ülkemize gelen S24 Fan Edition var. Onun fiyatı 29 bin civarlarında. Evet bakıldığında çok kötü bir donanım paketi yok. Sunduğu özellikler de fena değil ama o telefonu bir canlı görmeniz lazım. Canlı gördükten sonra bence fikriniz olumsuz anlamda değişebilir. Baktığınızda kullanılan kasa kalitesi ya da diğer donanım bileşenleri tam anlamıyla üst seviyeye göz kırpan o özellikleri veremiyor. Şimdi diyeceksiniz ki S24 Fan Edition'ı önermeyecek misin? Önereceğim. Ta ki fiyatı düşene kadar. Muhtemelen o telefonun fiyatı düşecektir. Samsung'un tüm telefonlarında ciddi bir fiyat düşüşü her zaman yaşıyoruz. Bu telefon 20 bin bandlarına yaklaştığında benim için cazip bir seçenek olacak. Çünkü şöyle bir örneğimiz var. Daha önceki S23 Fan Edition'lar, S21 Fan Edition'lara baktığımızda fiyatlarının yüksek girdiğini ve sonra piyasada Samsung'un güncel orta sınıflarıyla aynı paraya geldiğini gördük. Eğer Samsung'un güncel orta sınıflarıyla aynı paraya satılırsa çok cazip bir seçenek olacak ve bizim tavsiyelerimizde de yer alacak. Ama şu anki haliyle beklentimin altında kaldı. Sonrasında Xiaomi 14T serisi geldi. Orada da özellikle modelleri irdelediğimde sunulan fiyat kötü değil. Telefonun dolar euro fiyatıyla kıyaslandı. Evet kötü bir fiyat biçmemişler. Ama özellik olarak baktığımda o fiyatlara daha makul ve iyi seçenekler bulabileceğimi düşünüyorum. O yüzden Xiaomi 14T'yi de şu anlık listemizde göremiyorsunuz. S24 Fan Edition'la birlikte S24 Fan Edition'ın şerhini koşmuştum. Fiyatı düşerse listeye girecek. Xiaomi 14T içinde ciddi bir fiyat indirimi lazım. Öyle bir mantığı olabilir. Yoksa mevcut haliyle özellikleri listeye girmeye yetecek düzeyde değil. O zaman bu aylık telefon tavsiyelerinin sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.